Ayrım 49.
Sayfa numarası 437. Ancak 9. yüzyıl aydınlanmasının öncülüğünü yapanlar içinde hemen her dinden insan vardı. Müslümanlardan başka bölgede yaşayan Budist, Yahudi, Maniheist, Şaman ve Hristiyan bilim adamları bu uygarlık içinde sayıları az da olsa yer almıştı. Bu nedenle dinsel tanımlama olayı tam olarak anlatmıyordu. Etnik bir sahiplenme de mümkün değildi. Yaratılan bilim ve felsefe o denli geniş ve kapsamlıydı ki herhangi bir etnik yapı bu bilimi tek başına temsil edemiyordu. Araplar, Türkler, Acemler, Suryaniler, Nestruyanlar ve başka etnik kökenden düşünürler bu hareketin içinde yer almış, katkı koymuştu. Batı ya da Arap tarihçilerin hala kullanmakta oldukları Arap bilimi tanımlaması hem gerçeği yansıtmıyor hem de bu uygarlığı yaratan diğer unsurları yok sayıyordu. Coğrafi bölge olarak yapılacak bir tanımlama da her şeyi tam olarak yansıtmayacaktı. İspanya Avrupa'da, Mısır, Tunus, Fas Afrika'daydı. Bu nedenle Doğu bilimi ya da Doğu aydınlanmasını da belli uygun bir tanım değildi. Ancak Kuzey Afrika ve İspanya'da bilim doğudan gelmişti. Endülüs Emevi Devleti'ni kuranlar önemli oranda Kuzey Afrika'ya yerleşen Berber Hazar boylarıydı. Endülüs'ü fetheden komutan Tarık bin Ziyad Türk'tü. Tarih 2, Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri, Kaynak Yayınları, 3. Basım 2001, sayfa 133. Dönemin bilim yapıtlarının büyük bölümü Arapça yazıldığı için bu uyanışa kimi tarihçinin yaptığı gibi belki de Arapçadaki bilim tanımı uygun olacaktı. Ancak bu bilim içinde Farsça ve Türkçe başta olmak üzere başka dillerde yazılmış yapıtlar da vardı. Ayrıca hemen her yapıt hangi dille yazılmış olursa olsun başka dillere çevriliyor ve herkes tarafından okunuyordu. Koşulların tümü bir araya getirildiğinde 9-14. yüzyıl uyanışını anlatan en uygun tanım herhalde Doğu aydınlanması olmalıdır. Tanım uygunluğunun yanında bu yaklaşım Doğu'nun bilimsel gelişme için hiçbir zaman uygun bir ortam oluşturmadığını, aydınlanmanın yalnızca Avrupa'da yaşandığını ileri süren kasıtlı batı savlarına en azından tanım düzeyinde verilmiş bir yanıt olacaktır. Dinler ve milletler arası ortak bir ürün olan bu büyük uygarlık atılımını tanımlarken bu tanım içinde önemli bir yeri olan Türk unsurlara özellikle dikkat edilmelidir. Türklerin Doğu bilimine yaptığı katkı üst düzeyde olmasına karşın Batı ya da Arap tarihçiler tarafından dün olduğu gibi bugün de yok sayılmıştır. Bu büyük gelişimi hazırlayan eğitim ve kültür birikiminin kaynağı yeterince sorgulanmamış ve Türk bilim adamlarının bilim tarihine yön veren buluş ve görüşleri atlanmıştır. Arapça yazdıkları için yalnızca yapıtları değil, kendileri de Arap sayılmış ve Batı kaynaklarında onlara kendi adlarından başka adlar verilmiştir. Doğu aydınlanmasını İslam uygarlığı olarak tanımlanmasına karşın Fransız tarihçi Jean-Paul Roux, konuyu gerçeğe uygun olarak açıklayan ender batılı bilim adamlarından biridir. Roux, en büyük uygarlığın ortaya çıkışını incelerken şu saptamaları yapmıştır. İslam uygarlığı bir merkezden doğmamıştır. Merkezi devlette tüm yetkileri toplayan halifelerin başkenti bile İslam uygarlığının doğum yeri olmamıştır. Bu uygarlık, yazarın notu, Doğu ve Batı İran, Mezopotamya, Suriye, Mısır, Kuzey Afrika yani Tunus'ta ve daha sonra İspanya'da yaratıcılığın doruğa ulaştığı ve sürekli olarak birbirini etkileyen pek çok ocaktan doğmuştur. Bu uygarlığın içinde Orta Asya'nın önceliğini görmemek, ilk sırada yer alan hatta belki de ilk sırada yer alanların öncüsü olan Orta Asya'ya haksızlık olacaktır. Doğru olan bu topraklara borçlu olduğumuz her şeyin bir bütün halinde ele alınmasıdır. Orta Asya, Jean-Paul Roux, Kabalcı Yayınları 1999 sayfa 277. Doğu aydınlanmasına kaynaklık eden bilimsel birikim Orta Asya, İran ve Anadolu'da yeterince vardı. Türk, İranlı ya da Süryani bilim adamları eskiye giden köklü kültürel gelenekleriyle bilimi kilisenin tutuculuğundan korumuşlar ve geliştirmişlerdi. Bizans İmparatoru Justinianus I, Suriye'ye sürdüğü Atina okulunun filozofları antik Ege uygarlığı yapıtlarını Süryanice'ye çevirip korurken, Türk ve İranlı bilim adamları kendi yöresindekilerle birlikte Çin ve Hint uygarlığının ürünlerini yaşatıp geliştirmişlerdi. Araplar başlangıçta bu yapıtlardan çok az yararlanmıştı. Onlar yaşamı ve doğayı tümüyle inanca bağlı düşüncelerle açıklıyor ve İslamiyet'in kendilerinden önceki her düşünceyi iptal ettiğini iddia ediyorlardı. Tarih 2, Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri, Kaynak Yayınları 3. Basım 2001, sayfa 133. Abbasilere dek yöre kültürlerini yok eden bir baskı politikası uygulamışlardı. Emeviler, İran, Mısır, Suriye ve Türk bölgelerini ele geçirdiklerinde dini yapıt ve anıtlarla birlikte Türkçe, Farsça ya da Latince yazılan yapıtları yakıp yıktılar. AGE, sayfa 124. Arapların bilimle tanışıp bu alanda ünlü düşünürler çıkarması, Abbas halifelerinin bilime, bilim adamlarına ve diğer kültürlere önem vermesiyle başladı. Fransa'da eleştirel felsefenin öncülerinden sayılan tarihçi ve din bilgini Ernst Renan 1823-1892 diğer kültürlerin Arap kültürüne etkisi konusunu incelerken biraz da abartılı olarak İran uygarlığını öne çıkarır ve şunları söyler. Avrupa Rönesansı'nın gerçek kaynağı araştırılacak olursa bu, İslami bilimler arasından geçerek Sasani devrine çıkar. Öteki ulusların, özellikle İran'ın, Arap dünyasına ve uygarlığına giren bilim ve kültür unsurlarını Araplardan alırsanız, Arap devesiyle yalnız başına kalır. Manevi cepheden tarihte İran, Yakup Kenan Necefzade, Neşriyat Yurdu yayınları 1966 sayfa 31. Oysa Araplar bilim ve gelişmeye önem veren bir dini kabul etmişlerdi. Hazreti Muhammed kadın olsun erkek olsun her Müslümana bilgi edinmeye çalışmayı adeta dini bir borç olarak göstermişti. Beşikten mezara ilim arayınız. Kim ilim için çalışırsa ibadet etmiş olur. İlim edinmek oruç kadar, ilim öğrenmek namaz kadar değerlidir demişti. Böyle bir peygambere sahip olmak, bilime saygıyı herkesten çok Araplarda arttırmalı ve bilim Çin'den getirilmek zorunda kalınsa bile insanın yolunu aydınlatmalıydı. Allah'ın güneşi Avrupa'nın üzerinde. Sigrid Hunke, Altın Kitapları Yayınları 2001 sayfa 203. Araplar bu aydınlık yola Emevi despotluğundan sonra Abbasiler döneminde gireceklerdir. Abbas halifeleriyle birlikte Bağdat bilim ve kültürün merkezi haline gelmeye başladı. El-Memun 830'da Bilgelik Evi, Beytül Hikme adını verdiği büyük bir kültür merkezi yaptırdı ve Nasturi İranlı Türk Hint Hristiyan Yahudi bilim adamlarını çevresine topladı. Her bölgeden dönemden ve dilden yapıtlar Arapçaya çevrildi. Felsefeye duyulan ilgi bağnaz ilahiyatçıların özellikle Hanbelilerin karşı çıkmalarına karşın sürdürüldü, gökbilim, matematik ve tıbbın yardımıyla gelişti. Her yerde okullar, medreseler, kütüphaneler açıldı. Özgün eserler üretildi. Bilim ve sanat saraylardan çıkarak şaşırtıcı bir yoğunlukla toplumun her kesimine yayıldı. En geçerli değer yargısı öğrenmek ve daha çok öğrenmekti. Okuyanlara, okutanlara ve özellikle bilim adamlarına olağanüstü saygı gösteriliyor, değer veriliyordu. Bu coşkun ortam içinde yalnızca dönemlerine değil, geleceğe de yön veren ve çağını aşan evrensel nitelikli düşünürler, bilim adamları yetişti. Bu insanların ürettiği kimi yapıtlar uzun bir süre aşılamadı. Doğu aydınlanmasında yer alan bilim adamları kendilerinden önceki bilimsel yapıtları incelediler ve öğrendiklerini gelecek kuşaklara aktardılar. Ancak onlar öğrendiklerini geleceğe ileten basit aktarıcılar değildi. Çin'den, Hint'ten, Mısır ya da Ege'den aldıkları bilgileri üstün bir kavrayışla incelediler, geliştirdiler ve onları aşarak çok daha ileri bir düzeye ulaştılar. Miletli Thales ya da Sisamlı Pisagor, Mısır ve Babil'den aldığı bilgileri nasıl geliştirip yenilediyse, onlar da antik çağdan aldıkları bilimi öyle geliştirdiler. Deneysel araştırmayı çalışmalarının temeline yerleştirerek deneyiciliği bulan ve bu yöntemi bilime katanlar onlardı. Hiçbir kavramsal kurgunun esiri olmadılar, hemen her şeyi sorguladılar. Olay ve olgular üzerindeki gözlem yeteneklerini üst düzeye çıkardılar ve gerçeği tüm araştırmalarının çıkış noktası yaptılar. Özelden genellemeye giden güvenilir çalışmayı tüme varım bilimsel yöntem haline getirdiler. Yorulmak bilmez yinelemeler, gözlemler ve ölçümlerle olguların üzerine gittiler. Kuramlar ve tasarımlar sürekli denetlenerek doğrulandı ya da cesur bir düşünce ve araştırma özgürlüğüyle yerlerine yenileri kondu. Bu bilimsel yaklaşım batıdan 800 yıl önce bilginin ilk koşulu kuşkudur biçiminde dile getirilmişti. AGE sayfa 230. Semerkant, Bağdat ya da Kurtubalı bilginler antik çağda yaratılmış olan bilimsel birikimi geliştirmekle kalmadılar. Bu birikimi unutulmak ve yok olmaktan kurtararak batıya da öğrettiler. Felsefe ve edebiyatın, deneysel kimya ve fiziğin, cebirin ve günümüzdeki anlamıyla matematiğin, çağdaş tıbbın, astrolojinin, jeolojinin, sosyoloji ve şehirciliğin kurucuları oldular. Tüm deneysel bilimlerde çoğu zaman çalınan ya da başkalarınınmış gibi gösterilen sayısız yapıt ve buluş yanında kendilerinden sonraki kuşaklara belki de en değerli armağanı bıraktılar. İnsanlara doğayı ve kendilerini tanımayı öğrettiler. Batının çok sonra erişebileceği bir anlayışla insan ve doğa ilişkilerini çözdüler. Doğuda sıra dışı bir aydınlanma yaşanırken batıda antik çağ yapıtları yasaklanıyor, unutturuluyor, hatta yok ediliyordu. Kitaba karşı düşmanlık tüm Orta Çağ boyunca süren geleneksel bir tutum haline gelmişti. Doğu'da mantığın üstadı, sahibül mantık denilerek büyük değer verilen Aristo'nun yapıtları kilise bodrumlarında kilit altında çürütülüyor ya da görüldüğü yerde yakılıyordu. Batı'da kitap yakmak, Orta Çağ'la sınırlı olmayan Antik Grek ve Roma'dan Hitler'e dek gelen eski bir alışkanlıktır. Abderali Protagoras, M.Ö. 481-411, Tanrılar Üzerine Periteon adlı kitabı nedeniyle yargılanmış, kitap yakılmaya mahkum edilmiş, kendisi de Sicilya'ya kaçarken gemi kazasında ölmüştü. Klazomenaitli, Urla'nın Kilizman ilçesi filozof Anaxagoras, M.Ö. 500-428, Periphysisos adlı yapıtı nedeniyle yargılanmış, kitabı yasaklanmış, ölüm cezasından Perikles'in girişimiyle kurtulmuştu. Kitap Kıyımı, Yalçın Kaya, Tiglat Matbaacılık 2001, sayfa 29. Roma orduları M.Ö. 48'de Julius Caesar komutanısında Mısır'ın İskenderiye kentini ele geçirdiğinde ünlü Müzeon kütüphanesinin büyük bölümünü yakmıştı. Kleopatra, Bergama'dan getirdiği kitaplarla kütüphaneyi az çok yeniden kurmuş. Allah'ın Güneşi Avrupa'nın Üzerinde, Sigrid Hunke, Altın Kitapları Yayınları 2001 sayfa 230. Ancak Bizanslı Tepolipolos, M.Ö. 390 yılında bu kütüphaneyi kitaplarıyla birlikte yeniden yakmıştı. Bizans'ta 780-843 yılları arasındaki ünlü İkona savaşları sırasında tüm eski kitaplar yok edilmişti. Haçlıların 1204 yılında İstanbul'u işgal etmesiyle oluşan Frank egemenliğinin sınırları içinde tüm kütüphaneler yıkılmış, kitapları parçalanmıştı. Fransız düşünürü Petrus Abelardus 1079-1142 Birlik ve Tanrısal Üçleme Üzerine De Unite et Trinit Divina adlı yapıtı nedeniyle tutuklanmış ve yapıtını kendi eliyle yakmaya mahkum edilmişti. Paris Meclisi 1210 yılında İbn Rüşd'ün felsefe yapıtlarını yasaklamış ve kent merkezinde yakılmasına karar vermişti. Papalık 1346 yılında Doğu felsefesini ele alan ve doğa yasalarını inceleyen Nicolas d'Otrecourt'un göz altında tutulmasına ve yapıtının yakılmasına karar vermişti. Kitap Kıyımı, Yalçın Kaya, Tiglat Matbaacılık 2001 sayfa 50. Doğu'da 500 yıl süren bilimsel gelişme döneminde çok sayıda bilim adamı yetişti ve bunlar bilimin hemen her alanında sayısız yapıt ürettiler. Orta Asya'dan İspanya'ya dek geniş İslam coğrafyasına yayılan birçok din, mezhep, dil, etnik yapı ve kültürü barındıran bu büyük bilimsel birikim günümüze dek gerçek kapsamı ve boyutuyla hala ele alınmış değildir. Bilimin merkezinin batıya kaymasıyla doğu bilimi kasıtlı göz ardı etmeler, savsaklamalar ya da çarpıtmalarla üstü örtülmek ya da unutturulmak istendi. Batı kaynaklı bu istek son derece başarılı oldu ve günümüz doğu insanı tarihinde yaratılmış değerleri bilmeyen, bu nedenle kendine güveni olmayan, bilinçsiz ve edilgen bir kitle haline getirildi. Bilimin temeli, kitap ve eğitim. Her uygarlık gelişiminde olduğu gibi doğu aydınlanmasının temelinde de eğitim, eğitimin temelinde de okul, eğitmen ve kitap vardır. 9. ve 13. yüzyıllar arasında bu üç kavrama büyük önem verildi. 500 yıllık bu uzun dönemde okullar açılıyor, öğretmen yetiştiriliyor ve her yerde kütüphaneler kuruluyordu. Kitaba verilen önem ve kütüphanelerdeki kitap sayısı günümüz ölçülerine göre bile inanılması zor boyutlara ulaşıyordu. Antik çağda Mısırlılar papirüsü, İranlılar tirşeyi, hayvan derisi, Bergamalılar parşömeni, Persler bambu örgüsünü kağıt olarak kullandılar. Çinliler M.Ö. 2. yüzyılda kağıdı bol ve ucuz olarak üretilen bir sanayi haline getirdiler. Çinliler dut ağacı elyafı, eski paçavralar ve kenevir artıklarından kağıt yaparken kısa bir süre sonra Türkler ipek elyafından elde ettikleri hamuru tokmaklayarak kakat ya da kakaç adını verdikleri daha nitelikli kağıt üretmeyi başardılar. Kakat sözcüğü daha sonra kağıt olarak Arapça ve Farsça'ya yerleşti. Ana Britannica 17. cilt sayfa 372. Kağıt yapımının en ucuzu olan Çin yöntemiyle 7. ve 8. yüzyıllarda Semerkant'ta bol miktarda kağıt üretiliyordu. Üretim teknikleri ve kağıt hamuru formülleri Abbasi halifesi Harun Reşit döneminde 793 Türkler tarafından Bağdat'a, 11. yüzyılda Sicilya'yı ellerinde bulunduran Araplar tarafından İtalya'ya götürüldü. 14. yüzyılda Avrupa'ya buradan yayıldı. Benzer bir yolu birkaç yüzyıl arayla matbaa izledi. Çok eskiden beri mürekkebi bilen ve oymacılıkla ustalaşan Çinliler, önce mermer levhalar, sonra ahşap baskı bloklarıyla yazı, hatta resim basmaya başladılar. 8. yüzyılda Uygurlar, Turfan, Almalık ve Barkul'da benzer tekniklerle kitap basıyor ve renkli mürekkep kullanıyordu. Tarih 2, Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri Kaynak Yayınları 3. Basım 2001 sayfa 59-60. Çinliler 11. yüzyılın ilk yarısında harfleri tek tek hazırlayıp kalıp halinde dizmeyi ve mürekkeplenen kalıpları kağıt üzerinde gezdirerek kopya çıkarmayı, yani tipo baskı tekniğini buldular. Basım teknikleri 14. yüzyılda yine Semerkant-Bağdat yolunu izleyerek batıya ulaştı. 15. yüzyılda Avrupa'da kullanılmaya başlandı. Ana Britannica 4. cilt sayfa 332. Kağıt imalat ve kitap basım tekniklerinin Pekin, Semerkant, Bağdat ya da Şam'da gelişmiş olması yalnızca teknolojik ilerlemenin değil, onunla birlikte bilime ve eğitime verilen önemin doğal bir sonucuydu. Hükümdarlar ve üst düzey devlet yetkilileri bilimi ve bilim adamlarını koruyor, eğitime özel önem veriyorlardı. Eğitim, devlet politikalarında askerlikten sonra önem verilen konuların başında geliyor, halk bu öneme uygun olarak okuma ve okutmayı en yüksek değer olarak görüyordu. Her kesimden gençler iyi bir eğitim almak için yollara düşüyor, herhangi bir çıkar gözetmeden yalnızca öğrenmek için medreselere koşuyordu. Yapıtlarını ödül için kullananlar da vardı elbette. Hükümdarlara ya da vezirlere ithaf edilen ve karşılığında ödül alınan kitaplar yazılıyor. Ancak ödül almak kesinlikle bilimsel değeri olan özgün yapıt üretmekle mümkün oluyordu. Çünkü hükümdar ve vezirlerin büyük çoğunluğu yazılanların değerini anlayabilecek konumdaydı. Bazıları da bilim adamıydı. Kitaptan ödül almayı yatsıyan ve bunu kitabına yazanlar da vardı. Bu tür kitapların ön sözünde kitabın ödül için değil, yalnızca bilim için yazıldığı söyleniyor. Bilimsel özgürlüğe gösterilen önem vurguluyordu. Şafi mezhebinin önde gelen düşünürlerinden Kemalettin Mehmet Demiri, 14. yüzyıl, Hayatül Heyevan adlı yapıtının ön sözünde "Bu kitap hiç kimsenin benden yazılmasını istemediği bir kitaptır." demiştir. Kitap kıyımı Yalçın Kaya, Tiglat Matbaacılık 2001 sayfa 60. Kağıt ve basım tekniklerinin gelişmesi kitabın ucuzlamasına ve alım gücü düşük kesimlerin de kitap edinmesine olanak sağladı. El Meymun, Bağdat'ta Beytül Hikme'yi kurduğunda hiç kuşkusuz halktan gelen yaygın bir isteği karşılamıştı. Öğrenme tutkusuna kapılmış sıradan insanlar ortaklaşa kitap alma, kitap değiş tokuşu ya da eski kitap alımı gibi tarihte ilk kez görülen alışkanlıklar edinmişlerdi. Kitap bir kültür alışveriş aracı olmuş, kitapçılar yalnızca kitap satılan yerler değil, aydınların uğrak yerleri haline gelmişti. Ülkenin dört bir yanından gelen kitap meraklıları büyük kentlerdeki sahaf çarşılarında buluşuyor, kitap ve görüş alışverişinde bulunuyorlardı. Allah'ın Güneşi Avrupa'nın üzerinde Sigrid Unke Altın Kitapları Yayınları 2001 sayfa 220. Günümüzde paraya ya da lüks tüketime yönelen toplumsal ilgi o zaman bir salgın hastalık gibi kitap tutkusuna yönelmişti. AGE sayfa 216. Haçlıların yağması nedeniyle tüm servetini yitirerek sıradan bir insan olan Emir Usama bin Munkıd'ın şu sözleri kitaba o dönemde nedenli yüksek değer verildiğini gösteriyordu. Evlatlarımın, arkadaşlarımın, evlatlarının ve eşimin sağlıklı oluşu servetimi yitirmenin üzüntüsünü bana unutturdu. Ancak kitaplarımın elden gitmesi beni üzüyor. 4000 cilt kitabım vardı. Onların eksikliği benim için yaşadığım sürece bitmeyen bir üzüntü kaynağı olacaktır. AGE sayfa 222. Varsılların kitaplıklarına imrenen yoksul ve aydınlar arasında sıkça kullanılan Allah cevizi dişi olmayanlara verir sözü, kitaba verilen önemi gösteren dönemin moda deyimlerinden biriydi. AGE sayfa 219. Kitap kopyacıları, üstün sanatkarlar olan hattatlar, kağıt imalatında ya da kütüphanelerde çalışanlar, her biri aynı zamanda iyi bir okuyucu olan az gelirli aydınlardı. Kütüphaneciliği aynı eczacılık gibi tarihte ilk kez meslek haline getirenler de onlardı. İngilizlerin çok övündükleri ve içinde okuma tartışma salonları bulunan günümüz kulüpleri 1000 yıl önce Semerkant, Bağdat ya da Kurtuba'da kurulmuş ve aydınları ağırlamışlardı. Başlangıçta camilerin içinde ya da yanında kurulan kütüphaneler giderek mahallelerde, kasaba ve köylerde kurulmaya başlandı. Halkın kolayca ulaşabileceği küçük kitap ve okuma evlerinden ayrı olarak büyük genel kütüphaneler ve özel uzmanlık kitaplıkları kuruldu. Beytül Hikme Külliyesi'nin içinde yer alan İslam dünyasının en büyük kütüphanesinde 1 milyon kitap vardı. Şam, Kahire, Semerkant, Kurtuba, Merv'deki kütüphanelerde bulunan kitap sayısı bu sayıya yakındı. Timur'un torunu, ünlü matematikçi ve gökbilimci, astrolog Uluğ Bey'in 1394-1449 kişisel kitaplığı, aynı yıllarda Avrupa krallarının kitaplıklarının en az 10 katı kitapla doluydu. Kitap Kıyımı, Yalçın Kaya, Tiglat Matbaacılık 2001 sayfa 60-61. Irak'ta çok küçük bir kasaba olmasına karşın